Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü dersimizde Hastalar Risalesi 25. lema 20. devayı okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak külli istifadeye bu dersimizi vesile eylesin diyoruz ve 20. devaya başlıyoruz. Ey derdine derman arayan hasta! Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Hakiki kısmı ise Şafi Hakimi Zülcelal, küre-i arz olan Eczane-i Kübrası'nda her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler, her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Dermanı O verdiği gibi şifayı da O veriyor. Hazık mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak ehemmiyetli bir ilaçtır. Çünkü ekser hastalıklar suistimalattan, perhissizlikten ve israftan ve hatiattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesayada bulunur. Suistimalattan, israfattan men eder, teselli verir. Hatta o vesaya ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerine bir ferahlık verir. Bu bölümden sonra vehmi hastalıkla ilgili Bediüzzaman Hazretleri'nin izahları, tavsiyeleri var. Ey derdine derman arayan hasta. Evet. İnsan hasta olduğunda elbette hastalığına şifa ister, şifa bekler, şifa arar. Fakat bazı hastalıkların şifası Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla yeryüzü küre-i arz eczanesinde istif edilmiştir. Dert verip de Cenab-ı Hak dermanını yaratmadığı öyle bir dert yok. Hastalık verip de şifasını vermediği bir hastalık yok. Ama bir kısım hastalıklar var ki vehmidir. Bunlara karşı da biz nasıl bir duruş sergilememiz gerekiyor? Bunu dersin içinde bize izah edecek. Peki, hastalık iki kısımdır dedi. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmi. Hakiki olan vücudumuzun işte bir tarafı arızalanıyor. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Çeşitli nedenleri olabilir. Ama kader boyutundan bakıldığında bunları Cenab-ı Hak bize, bu hastalıkları Cenab-ı Hak bize çok hikmetleri iktiza ettiğinden dolayı gönderiyor. İşte midemizde sıkıntı olabilir, işte bağırsaklarda problem olabilir, işte insanın dişinde sıkıntı olabilir, gözünde problem çıkabilir. Vücudun her tarafında muhtemel arızalar, hastalıklar olabilir. Maddi hastalıklar. Birinci kısmı buymuş. İkinci kısmı vehmi. Hakikatte yok. Öyle bir hastalık yok. İnsan yanlış davranışıyla, işte nefsin, hissin galeyana getirmesiyle, vesveseyle, evhamla vesaire sebeplerle öyle bir hastalık sahibi oluyor. Hani halk arasında söylenir ya, hastalık hastası olmak diye. İşte bu ikinci kısım vehmi olan, hakikatte olmayan, insanın kendi marifetiyle ya da kendi suistimalatıyla başına musallat ettiği hastalık, ki buna vehmi hastalık diye iki kısma ayırıyor hastalığı. Hakiki hastalık için yapılacak nedir? Belli. Yani insan hasta olduğu zaman doktora gider, doktorun tavsiyelerine riayet eder, işte perhiz verdiyse perhiz yapar, işte şunu ye, şunu yer, bunu yeme, ondan kaçınır, İlaçları kullanır, şurubu içer vesaire. Yapılacak olan şey belli. Peki hakiki kısmıyla alakalı birkaç cümle var. Bunlar da hakikaten güzel tespitler. Şafii Hakimi Zülcelal. Şimdi bakın, esma çok mükemmel dizilmiş. Birincisi, bu hakiki hastalık olan işte midemiz, romatizma neyse ne, yani bir pek çok vücudumuzda muhtemel zuhur etmesi, vücuda gelmesi mümkün hastalıklar var. Bu hastalığı bize kim gönderiyor? Şafii Hakimi Zülcelal. Birincisi Allah Şafi. Yani Cenab-ı Hak hastalık verirse şifayı da verendir. Hani biz aç kalıyoruz, rızkı gönderiyor. Hani efendim gözü yaratmış, gözün görebilmesi için güneşin ışığını yaratmış. Hakeza Cenab-ı Hak derdi veriyorsa dermanı da gönderiyor. Hastalığı veriyorsa şifayı da veriyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Şafi. Ama Allah hakimdir. Bu hastalığı gönderiyor. Bu hastalığın şifasını da verir. Şifasını zaten hastalığı yaratmışsa şifasını da yaratmış. Bir de hakimdir. Bu hastalığın senin başına gelmesi tesadüfen değildir. Hikmetsiz değildir. Faydasız değildir. Mutlaka faydaları vardır. Mesela insanlar şikayet ederler. Çeşitli sıkıntılardan, problemlerden şikayet ederler. İşte kimisi çocuğundan yakınır, kimisi eşinden dert yanar, kimisi işte işinden çektiği problemlerden dolayı rahatsız olur, kimisi de vücudunda işte onunla artık yaşamak zorunda olduğu hastalıktan dolayı rahatsızdır. Aslında genel itibariyle bütün musibetlere şöyle hikmet nazarıyla bakabilsek, o musibetlerin bize verdiği dert yüzden bire iner. Mesela musibetler bize sevap kazandırıyor. Çünkü biz iman sahibi olduğumuz için gelen musibetin tarafı ilahiden, kader canibinden bizim için takdir edildiğini biliyoruz. Öyleyse Allah bunu gönderiyorsa Cenab-ı Hak da kullarına zulmetmez. Nasıl ki bize nimet veriyorsa şefkatinden, efendim ikramlarda, ihsanlarda bulunuyorsa rahmetinden, hastalık, bela, musibet gönderiyor da Allah haşa zalimliğinden değil. Yine hikmeti var, yine rahmeti var. İşte onlardan bir, belki çok fazla sayılabilir, bir tanesi bizim günahlarımızın dökülmesine sebebiyet veriyor. Veya sevap kazanmamıza sebebiyet veriyor. Şimdi bu hastalık iyi ki de varmış benim vücudumda dedirtir bu netice. Çünkü ben yarın ahirette bu hastalığın sayesinde ebedi hastalıklardan kurtulmuş olacağım. Onlar ne? İşte eğer dünyada ben tövbe istiğfar etmezsem, eğer bu günahlar benimle beraber kabre girerse yarın ahirette başıma bela olacak. Belki ebediyen başıma bela olacak. Hasta oluyorum. Bu maddi sıkıntılı geçici hastalıkla ebedi, yani daimi hastalıklardan Allah beni kurtarıyor. İşte sair sıkıntılara da bu nazarla bakabiliriz. İşimizden rahatsızız veya eşimizden rahatsızız diyelim ki. Ya o sıkıntı veriyorsa bize, biz eğer sabreder şükredersek sevap kazanıyoruz. Veya günahlarımız dökülüyor. İşte dolayısıyla bu da ayrı bir bakış açısı. Hakim ismiyle alakalı belki söylenecek çok daha hikmetler olabilir ama şunun altını çizelim. Allah hastalığı gönderiyorsa o hastalıkta mutlak hikmetler var. Ve Zülcelal, Celal sahibi. Yani Allah cemaliyle muamele ettiği gibi, cemaliyle tecelli ettiği gibi celaliyle de tasarruf yapıyor. Celaliyle de tecelli ediyor. Celaliyle de bize muamele ediyor. Cenab-ı Hak, yani bu adetullah'tır, sünnetullah'tır. Cenab-ı Hak bize gençlik veriyor cemaliyle, cemali tecellisiyle. İhtiyarlık veriyor. İşte sağlık veriyor, hastalık veriyor. İşte geceyi yaratmış, işte gündüzü, işte kış, işte bahar. Ve hakeza. Dolayısıyla Cenab-ı Hak celal sahibi, hikmetli, şafi, sonsuz hikmetli ve mutlak şifa verici olan zat olan Allah bu hastalığı bana veriyor deyince, zaten hastalığın manevi boyutundan muhtemel vehmi hastalığı bize yüklemesi ciheti ortadan kalkıyor neredeyse. İman mertebesine, derecesine göre bu manayı anlayıp, tabi anlamak yetmez, ruh olarak yaşamak neticesinde inşallah o vehmi hastalık bize dadanamaz, bize bulaşamaz, bize musallat olamaz. Sadece maddi hastalıktan çekilen sıkıntılar var. Onlar da elhamdülillah netice itibariyle mutluluk ve saadet getirir. Küre-i arz olan Eczane-i Kübra'sında Allah bu büyük küre-i arzda, yer kürede, dünyada, işte yeryüzünde adeta kocaman bir eczane gibi bu, düşünün diyor burayı. Her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Madem Allah devayı yaratmış, o zaman dert olacak ki o işe yarasın. Her derde bir derman halk etmiştir. Madem Allah dermanları yaratmış, dermanlar ne zaman iş görecek? Dert olduğu zaman iş görecek, faaliyete geçecek. O zaman dertlerin vücuda gelmesi gerekiyor. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Yani hastalıktan tedavi olmak istiyoruz, hastalıktan şifa bulmak istiyoruz. Yapacağımız iş ne? Tedavi olacağız, doktora gideceğiz, halimizi arz edeceğiz, ilaçlarını alacağız, nasihatlarına uyacağız. Fakat burada ince bir çizgi var, tevhid çizgisi de diyebiliriz biz buna. İtikadi, imani noktada diğer türlü düşünürse insan Allah korusun zarar görür. Bu çizgiyi de ayırıyor burada. Diyor ki fakat doktora git, ilacı kullan, doktorun tavsiyelerini tut, ameliyat ol vesaire, bunları yerine getir. Ama tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Yani ne ilaç, ne hastane, ne doktorlar sana şifa veremez. Onları ancak Cenab-ı Hak verir. Öyle olsaydı zaten malum ilaç fabrikası sahibi olan adamlar ölmezdi. Veya iyi derecede doktor olanlar işte hasta olmazdı. Eğer öyle olsaydı. Öyle değil. Dolayısıyla şifayı veren Cenab-ı Hak'tır. Dermanı o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Hazık mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak ehemmiyetli bir ilaçtır. Burada bir ayrıntıya daha girdi. Dedi ki uzman ama mütedeyyin olacak. Şimdi doktorlukla ilgisi alakası yok. Bir adama gidip işte halini arz edip onun söylediklerini yapmak seni daha da fazla hasta eder. İşte nasıl ki cahil hoca dinden, cahil doktor da candan eder demişler. Dolayısıyla hazık olacak, uzman olacak, ehli ihtisas olacak. O adama gideceksin ama mütedeyyin de olacak, dindar olacak. Allah'ın hukukunu, Resulullah'ın hukukunu, Kur'an'ı, sünneti bilecek ve ona göre tavsiyede bulunacak. Dolayısıyla aksi takdirde bizim Cenab-ı Hakk'ın rızasına muhalif şekilde hareket etmemizi tavsiye edecekse, önerecekse o doktorla bizim işimiz olmaz. Onun için hazık mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak ehemmiyetli bir ilaçtır. Çünkü ekser hastalıklar suistimalattan, perhissizlikten, israftan, hatiyattan, sefahatten, dikkatsizlikten geliyor. Şimdi hastalıkları Cenab-ı Hak bize gönderiyor ama bazen de hani hak ediyoruz. Biz o hastalığın vücudumuza gelmesi için davetiye çıkartıyoruz. İşte onların sebepleri var. Suistimalat, perhissizlik, israf, günahlar, dikkatsizlik, tedbirsizlik. Yani şimdi siz terliyken klimanın karşısına geçerseniz bunun neticesine katlanmak zorundasınız. Hikmetsizlik, dikkatsizlik, tedbirsizlik. Mesela sefahat dedi. Günahla ne alakası var hastalığın? Bazı hastalıkların sebebi de günahtır. Bir örnek vereyim. Mesela ahir zamanda belki de pek çok insanlar iman bereketiyle kurtulduğu gibi zaaf-ı iman veya gaflet sebebiyle bu tehlikenin de muhatabıdır. Hangi tehlikenin? Dabbetül arz, kıyamet alametlerindendir. Kur'an'da geçiyor. Süleyman Aleyhisselam, cinler kendisine musahhar olmuşlar. Emirlerini yerine getiriyorlar. Hatta ayakta vefat ediyor. Asasına dayanmış. O dabbe denilen ağaç kurdu. Asasını kemiriyor. Daha sonra o asası yıkılınca Süleyman Aleyhisselam da yere düşüyor. Anlaşılıyor ki Süleyman Aleyhisselam vefat etmiş. Bediüzzaman Hazretleri kıyamet alametlerinde bu hadiseyi de değinirken Dabbetül Arz'ın kıyamet alameti olduğunu şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki, dabbe denilen ağaç kurdu, insanların kemiklerini kemirecek, kemiklerini. Nasıl ki Süleyman Aleyhisselam'ı ayakta tutan asasıydı, onu kemirdi, Süleyman Aleyhisselam yere düştü. Aynı şekilde insan vücudunu ayakta tutan nedir? Kemiktir. O kemiklere kadar girip kemirecek. Dişe tırnağa kadar dolacak. Yani bu ne olabilir? İşte mikrop olabilir. Müminler de diyor, iman bereketiyle ondan kurtulacaklar. Bu ne demek? İman bereketiyle ondan kurtulacaklar. Demek ki meşru dairede yaşayanlar, zinaya, harama vesaireye tenezzül etmeyenler, tevessül etmeyenler, İman dairesinde muhafaza edilecekler. Bu ağaç kurdu, bu işte kemikleri kemiren kurdun tehdidinden. Dolayısıyla eğer doktor dindar olursa sana tavsiye ederken harama girmene, günaha girmene vesaireye, suistimalata, perhissizliğe, israfa da girmene engel olacak şekilde, istikametli şekilde sana tavsiyelerde bulunur. Mütedeyyin hekim diyor, yani dindar hekim, elbette meşru bir dairede nasihat eder vesairede bulunur. Suistimalattan, israftan men eder, teselli verir. Hatta o vesaya ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Barla layıkasında manevi bir tesellinin, yani doktorun vereceği güzel bir tavsiyenin bazen bin ilaçtan daha ziyade faydalı olduğu ifade ediliyor. Özellikle meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli. Evet, diyelim ki ileri derecede kanser adam. Ona siz güzel bir nasihat ederseniz, güzel bir söz söylerseniz, efendim güzel bir tesellide bulunursanız kullanacağı pek çok ilaçtan daha çok tesir eder size. Ama bunu verebilmesi için doktorun da işte mütedeyyin olması gerekiyor. Allah'ı bilmesi gerekiyor. Allah'ın hikmetini, rahmetini bilmesi gerekiyor. Bunu bilmeyince tabiat bataklığında boğulmuş, maddi gafil bir doktor nasıl teselli versin? Nasıl onun konuşması sıkıntı yerine bir ferahlığı netice versin? Mümkün mü? Hayır. Mesela orada yine aynı mektupta Barla Layıkası'nda hakiki hastaların maddi ve gafil doktorlar olduğu söyleniyor. Halbuki doktorlar hastalara bakıyor. Nasıl hakiki hasta? Yani Allah'ı unutmuş, Allah'tan gaflet etmiş. Veya işte maddede boğulmuş. İnsan vücudu önünde. İşte onda kudret tecelli ediyor. İşte onda rahmet tecelli ediyor. İşte onda hikmet azam mertebede tecelli ediyor. Vücudun hiçbir yerinde bir abes yok, bir intizamsızlık yok, bir hikmetsizlik yok. Yani israf yok. Yani mesela insanın idrarını inceliyor doktor. Oradan hastalıklarını keşfediyor, rahatsızlıklarını buluyor. Ya müthiş muntazam antika tecelliler, mucize faaliyetler vücutta oluyor insan vücudunda. Bunu gördüğü halde, buna dokunduğu halde, her gün buna muhatap olduğu halde insan Allah'ı inkar etsin. İşte o zaman en büyük hasta o doktordur. Elbette böyle doktorlar da yani ciddi manada insana işte bin ilaçtan daha faydalı olacak manevi bir teselliyi veremezler. Çünkü onların dünyalarında öyle bir teselli yok ki versin. Rahmet hazineleri, işte şifa defineleri, efendim dermanlar Allah'ın elinde olduğunu bilmiyor ki bir nasihat etsin, bir güzel bir söz söylesin. Onun için işte mütedeyyin hekime müracaat etmek gerekiyor. Onun için haramlardan, israfattan, perhissizliklerden, günahlardan muhafaza olmak için mütedeyyin hekimin tavsiyelerini tutmak gerekiyor. Ondan sonra yapılacak iş belli. Ondan sonra tevekkül edeceğiz. Cenab-ı Hakk'a tevekkül edeceğiz. Doktora gittik, gerekti ameliyat oldu, gerekti ilaç kullandı, gerekti işte perhiz yaptı, işte doktorun çeşitli tavsiyelerine riayet etti. Ondan sonra yapılacak şey ne? Tevekkül etmek, beklemek. Hakikaten hayatta da böyle değil midir? Mesela tarlaya tohumu saçtınız, işte gübreyi saçtınız, işte gerekli o tohumun filizlenmesi için gerekli şartları yerine getirdiniz. Şimdi eve gidince de sabaha kadar uyumasan işte ne olacak? O tohumlar filizlenecek mi? O tarladan hasat zamanı ben mahsulat alacak mıyım, alamayacak mıyım diye vehim, vesvese, evham yapmak son derece yanlıştır. Artık bundan sonra sen üzerine düşen vazifeyi yaptın. Neticesini Cenab-ı Hakk'a bırakacaksın ki rahat edesin. Allah hakimdir. Abes hiç yapmaz. Rahimdir. Merhameti çoktur. Ganidir. İşte hazineleri sonsuzdur deyip istirahat edeceksin. Aynen onun gibi. Doktora gittik. Ameliyat olduk. İlaç kullandık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Doktorun, istikametli bir doktorun, mütedeyyin bir doktorun tavsiyelerine işte riayet ettik. Peki ondan sonra ne yapacağız? Şafi hakiki Allah'tır. Tesiri hakiki verecek Cenab-ı Hak'tır. Bizde işte hastalığımızın neticesinde hayır ihsan edecek Cenab-ı Hak'tır deyip tevekkül edeceğiz. Bundan sonra yapmamız gereken bu. Ama hastalığın ikinci kısmı var ki tevekkül edilmezse, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine itimat edilmezse, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, hikmetine, tedbirine razı olunmazsa ikinci bir hastalık çıkar. O da nedir? Vehmi hastalık. Peki böyle bir hastalık diyelim ki oldu da başımıza geldi. Böyle bir hastalık işte şeytanın telkiniyle, nefsin hilesiyle, hissin karışmasıyla, merakla vesaireyle. Bu hastalıktan kurtulmak için ne yapmak gerekiyormuş? Vehmi hastalık kısmı ise onun en müessir ilacı ehemmiyet vermemektir. Yani hastalığa ehemmiyet vermeyeceğiz. Nasıl ehemmiyet vermeyeceğiz? Bu hastalık beni öldürür, bu hastalık beni perişan eder, bu hastalık beni süründürür, daha ne kadar falan deyip böyle kendimizi bunaltmayacağız. Yani bu şekilde vesveselerle hayatı kendimize zindan, azap yapmayacağız. Ne yapacağız? Vazifemizi yaptık, neticeyi Cenab-ı Hak'tan bekleriz. Ehemmiyet vermemek demek bu demek. Yoksa sen hastalığını unut, efendim ilaçlarını kullanma, hiç kıymet verme hasta o manada değil. Tedbiri, hikmeti, gereği ne yapılması lazım geliyorsa yapacağız. Ondan sonra da Allah'a tevekkül edeceğiz. Cenab-ı Hak rahimdir, hakimdir, abes iş yapmaz, hikmeti, merhameti çoktur. Ben onun benim hakkımda tasarruf edeceğine razıyım. Çünkü o Rab'dır, ben de onun kuluyum diyeceğiz. Ve o ehemmiyet vermemek neticesinde vehmi hastalık gelip bize musallat olamayacak. Ehemmiyet verirsen o zaman işte vehmi hastalık vücutta kuvvet bulmaya, kök salmaya başlıyor. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezsen küçülür, dağılır. Örnek veriyor. Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmazsan dağılırlar. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür, hatta bazen onu divane gibi kaçırır. Ehemmiyet vermezse adi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telaşına güler. Evet, ikinci lemada yine aynı manaya atıf yaparak sonunda da şöyle güzel bir şiir vari, güzel ifadeler kullanıyor Bediüzzaman Hazretleri. Bırak ey biçare feryadı, beladan kıl tevekkül diyor. Yani niye feryat ediyorsun, niye ağlıyorsun, niye sızlıyorsun, niye eyvah işte ehemmiyet verme dediği bu. Niye böyle yapıyorsun? Sen sahipsiz değilsin ki. Senin vücudunda hiçbir hücre başıboş değil ki, abes değil ki. Yani senin iraden, senin tedbirinle mi bu vücutta faaliyet gösteriyor bu ağza ve organlar? Bu vücuttaki kanı sen mi temizliyorsun? Sen görüyorsun da bu senin irade ve ihtiyarınla mı oluyor? Duyuyorsun da bu senin potansiyelin, gücünle mi oluyor? Sen mi duymayı, görmeyi yapıyorsun? İşte kalbini sen mi çalıştırıyorsun? Vücudunda yüzler, binler hikmetler cereyan ediyor. E bu hastalık da abes değil canım. Yani feryat etme, tevekkül et. Bu hastalığın sahibi, bu vücudun sahibi ne razı ol. Ona, onun fermanına boyun bük. Zira feryat bela ender, hata ender, beladır bil. Feryat edersen, isyan edersen, şikayet edersen, işte hastalığa ehemmiyet verip eyvah ne oldum falan dersen, bunlar doğru şeyler değil. Bunlar esas bela, esas hata bunlardır. Yoksa bela bela değildir yani. Nedir? Bela bize bir ihsandır, bir ikramdır. İşte başta ifade ettiğimiz gibi günahlarımızın dökülmesine, sevabımızın, sevap kazanmamıza sebebiyet verir. Daha pek çok hikmetleri var. Eğer bela vereni buldunsa safa ender, ata ender, beladır bil. Sana bu belayı kim gönderiyor? Sana bu hastalığı kim veriyor? Bunu buldun mu o zaman hastalık sana lezzet verir. Hastalık senin için ihsandır, ikramdır, safadır. Yani bela yüzünde, yani zahiren bela ya bela sana musallat olmuş. Hakikatte sen safa içindesin. Neden? Çünkü kalbin Allah'la beraber. Ruhun Allah'la beraber. Biliyorsun ki Allah nasıl ki nimetleri ihsan ediyor cemaliyle, cemali tecellisi, celali tecellisiyle de yine Allah nimetleri ihsan ediyor. Ama nimetin şekli değişik. Diğerinde elmayken, efendim diğerinde havayken, diğerinde suyken, diğerinde nimetken bu sefer hastalık oluyor. Bu da nimet. Evet, günahlarımızın dökülmesi çok büyük bir nimet değil mi? Manevi makamlarda terakki etmemiz çok büyük nimet değil mi? Efendim Cenab-ı Hakk'a müteveccih olmamız, Cenab-ı Hakk'a dua etmemiz, halis, ihlaslı, riyasız bir yakarışla Cenab-ı Hakk'a iltica etmemiz, sığınmamız güzel bir şey değil mi? Bir nimet değil mi? Eğer bela vereni buldunsa safa ender, ata ender, beladır bil. Bu beladır ama içinde safa var, içinde ata var, ihsan var, ikram var. Eğer bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, beladır bil. Eğer Allah'ı unuttuysan, eğer Allah'tan gaflet etmişsen bütün dünya senin için cefa içinde, fena içinde, beladır bil. Cihan dolu bela başında varırken ne bağırırsın küçük bir beladan? Hakikaten öyle. Cihan dolu bela başında varsa, yani Allah'ı unutmuşsa, Allah'tan gaflet etmişse zaten adamın başına cihan dolu bir bela vardır. Küçük bir hastalıktan bağırıyor. Yani etrafını yılanlar, ejderhalar sarmış, küçük bir sinek ısırmasından rahatsız oluyor. Yani dolayısıyla ya da biz ebedi hayatı, efendim ahireti kazanmak için dünyaya gönderilmişiz. Dünyadaki sıkıntılar nedir ki yani? Bir toplu iğne ucu kadar efendim bir acı. Yani toplu iğneyi batırdığında çekeceğin acı nedir yani? Ama ahireti kaybetmek öyle mi? Ahireti kaybetmek yılanların, efendim ejderhaların ağzına girmek gibi bir şey yani. O diğerine, dünyaya nispeten çekilen acı. Dolayısıyla bizim ebedi hayatı kazanmak, kaybetmek gibi çok büyük bir başımıza dava açılmışken küçük bir beladan niye bağırıyoruz? Hem de bu küçük bir bela dediğimiz ahirete, ebedi hayatımıza fayda sağlayan bir bela ise. Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül. Ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül. Yani sen hastalığa rıza nazarıyla bakarsan, ondan memnun olursan, onu verenden dolayı hastalıktan razı olursan, o zaman hastalık küçülür gider. Hastalığa gülersen yani. Nasıl ki Cenab-ı Hak nimet verdiğinde razı oluyorsun, gülüyorsun. İşte hastalığa da gülersen o da küçülür, gider. Böylelikle vehmi hastalık bize ilişemez. Peki, vehmi hastalık devam etse ne olur? Neticeleri, sonuçları nelerdir? Bu vehmi hastalık çok devam etse hakikate inkılap eder. İşte o da olur bir hastalık. Yani diyoruz ya ruhi hastalık, psikolojik hastalık. İşte bu kapsama dahildir bu da. Yani vehmi hastalık. Vehham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Habbeyi kubbe yapar, kuvve-i maneviyesi kırılır. Yani pire için yorgan yakmak tabiri var ya, aynen onun gibi küçücük bir şeyi gözünde o kadar büyütür ki, vehmi hastalığa musallat olan kişi, vehham ve asabi insanlarda bu daha da tesiri artıyor diyor. Manevi gücü kırılır. Dolayısıyla hastalık onu, maddi hastalık onu yer bitirir. Maddi hastalık bahanesiyle manevi hastalığı, yani vehmi hastalığı onu yer bitirir, perişan eder. Hususen özellikle merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin semalı gider, yoksa ya aklı gider veya sıhhati gider. Evet. Yani zenginse doktor onu evhamlandırdıkça şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, işte şöyle muayeneye geleceksin, şu kadar seans vesaire. Neyse, malum günümüzde de böyle şeyler çok oluyor. Pek çok malını bu yolda heba eder. Eğer zengin değilse sıhhatini kaybeder. Belki aklını bile kaybedebilir. Bu kadar dehşetli neticeleri var vehmi hastalığın. Biz bu dersimizde maddi hastalık için ne yapılması gerekiyor? Bediüzzaman Hazretleri'nin tavsiyeleriyle beraber okumaya çalıştık. Vehmi hastalığın sonuçları ve başlangıcı nasıl olduğunu yine Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadeleriyle izah etmeye çalıştık. Cenab-ı Hak maddi manevi hastalıklarımıza şifa versin. Özellikle vehmi hastalıklardan bizi muhafaza etsin. Dünyadaki, ahiretteki büyük, efendim bizi bekleyen bir davanın muhatabı olan bizler, dünyadaki bu geçici sıkıntılara, hastalıklara nasıl bakmamız gerektiğini de altını çizmeye çalıştık. Dolayısıyla Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza etsin diye dua ediyor ve bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Allah'a emanet olunuz.